Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa konuşayla yine karşınızdayım. Bugün konuğum gazeteci yazar Ahmet Dönmez. Öncelikle bir hoş geldin diyelim, sonra da ardından neyi konuşacağımızı açıklayayım. Ahmet, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten. İyi yayınlar tekrar.
Teşekkürler. Biliyorsunuz Ahmet Dönmez cemaat içerisinde olup bitenleri, Türkiye siyasetinde olup bitenleri perde arkasını yazan bir gazeteci. Yurt dışında yaşıyor. Bu hafta da yine çok dikkat çekici bir konuyu ele aldı. Bloğunda, ahmetdönmez.net isimli bloğunda ABD'de cemaati karıştıran milyonlarca dolarlık iflas başlıklı bir yazı dizisi başlattı. Ancak aslında içeriğini okuduğunuzda iflastan ziyade bir nevi dolandırıcılıkla, büyük bir dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıya geliyorsunuz. Bu olayın yeri, adresi bu kez Atlanta, Amerika'da ve kapsamı çok büyük, milyonlarca dolarlık bir belki dolandırıcılık hadisesiyle karşı karşıya cemaat içindeki insanlar ve bu işe karışanlar da tırnak içerisinde söylüyorum, cemaat içerisinde üst kademelerde bulunan insanlar, işte abi diye nitelenen, bölge imamı ya da ülke imamı olarak nitelendirilen kişiler. Ahmet, nereden başlayalım? İstersen en başa dönelim. Bu daha önce de sen bu tür olayları yazdın. Yine bir abi otu olayı vardı. Kaliforniya olayı vardı. Böyle ard arda patlamaya başladı. Pek bunları duymuyoruz. Çünkü cemaat hala kapalı bir kutu. Ama sen bu kovana çomağa sokuyorsun. En azından ne olup bittiğine dair sağlıklı, kanıtlanmış belgelerle bilgi alabiliyoruz senden. Ne dersin? Nereden başlamalı?
Bence şuradan başlamak uygun olur kanaatimdeyim. 15 Temmuz'dan malum her şeyin başladığı yer, evet, oraya gidiyor. Herkesin bildiği üzere 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir tufan oldu, yaşandı ve binlerce insan oradaki o hukuksuzluğu, işkenceleri sorgusuz sualsiz, kuru yaş denmeden, suçlu suçsuz denmeden, sadece bir aidiyetten veya sempatiden kaynaklı olarak cezaevlerine atılma, işkence görme korkusuyla soluğu bir an önce yurt dışında alma telaşına düştü ve o süreçte, kısa süre içerisinde 15 Temmuz'un ardından binlerce insan, on binlerce insan dünyanın farklı ülkelerine dağıldı. Tabii ilk tercih edilen yerlerden bir tanesi Amerika'ydı. Çünkü niye? Hepimizin bildiği üzere daha çok kendilerini güvende hissedebilecekleri, demokrasinin, hukukun ön planda olduğu ülkeleri tercih ettiler. Bunlardan birisi de Amerika'ydı. Şimdi Türkiye'den çıkıyor insanlar. Bunların bir kısmı varlıklı insanlar. Türkiye'deyken işi gücü olan, hali vakti yerinde olan esnaf, tüccar, iş adamı vesaire. Bunlar yurt dışına çıktılar. Bir kısmı da beraberinde paralarını da çıkarabildi. Ama o yöntemle, ama bu yöntemle paralarını da çıkardı. Ve şöyle bir ikilemle karşı karşıya geldiler. Şimdi biz buralarda ne yapacağız? Bilmediğimiz ülkelerdeyiz. Ne kanununu biliriz, ne dilini biliriz, ne kurallarını biliriz, ne insanını tanırız doğru düzgün, kültürünü bilmeyiz. Ne yapmamız lazım? Doğal olarak kendi bağlı bulundukları network içerisinde güvendikleri insanlara giderek ne yapmamız lazım, ne önerirsiniz? Sonuç itibariyle elinde avucunda bir miktar para var ama hazıra daha dayanmaz. Hele ki bu tür ülkelerde çok daha pahalı, hayat şartlarının çok daha zor olduğu ülkelerde bu para çok fazla dayanmayacak. Benim bunu akıllı bir yatırıma dönüştürmem lazım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü az önce söylediğim nedenlerle bilmiyorum deyip danıştılar birilerine. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz Atlanta'daki olayın türevleri aslında Amerika'nın başka eyaletlerinde de yaşandığı gibi Amerika dışında farklı ülkelerde de, farklı coğrafyalarda da benzer hadiseler yaşandı, benzer travmalar yaşandı. Şimdi burada hadiseyi bir kere yerli yerine oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Meselenin bir parasal boyutu, finans boyutu var. Onun dışında psikolojik boyutları var, sosyolojik boyutları var. Bunların hepsinin göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada az önce söylediğim bir kapital mevzusu var. Elde hazırda bir sermaye var. Bir de bir güven ilişkisi var. Orada da bir güven sermayesi var. Şimdi o güvene dayalı olarak birilerine danışıp onların yönlendirdikleri kişilerle bir araya gelip veya onların tavsiye ettikleri sektörlere gidip yatırım yapmak gibi bir niyetleri oldu bu esnafların, iş adamlarının. Bir de şöyle bir şey var. Bir an önce bulundukları ülkelerde para kazanmaya başlayıp, vergi vermeye başlayıp, oranın sistemine dahil olup oturumları almak, işte yatırımcı ise yatırımcı vizesi almak ve mümkünse eğer ailesinin diğer fertleri yanında değilse, Türkiye'de kalmışsa ailesini yanına getirebilmek, birleşebilmek için bir an önce bir şey yapmak gibi bir zorunlulukları da vardı. Yani bir çaresizlik durumu var. Bundan dolayı güvendikleri insanların tavsiyelerine uydular. Atlanta'da da böyle bir şey oluyor. İstersen onu özetleyeyim, bilmiyorum soracak mısın?
Evet
ama,
evet. Yani bu sonra aslında sadece Amerika'ya, Atlanta'ya özel değil, dünya genelinde birçok ülkede bu tür iyi niyetle yaklaşan insanların paralarının alıp kullanılması durumu var ama sen zaten şimdi anlatacaksın. Yöntemler ciddi ölçüde sorunlu. İnsanların iyi niyetini suistimal edilmesi var. Yani aslında bir dolandırıcılık, büyük bir dolandırıcılık durumuyla karşı karşıya kalıyor bu insanlar. Hem paralarını kaybediyorlar hem de hemen hemen sahip oldukları maddi anlamda her şey ellerinden uçup gidiyor. Yani o çok güvendikleri abi diye danışıp sığındıkları insanların aslında çok büyük bir kazığı mı denilebilir? Bununla karşı karşıya kalıyorlar. İstersen bu Atlanta'dan başlayalım. Burada çünkü paranın miktarı da çok büyük önceki olaylarla kıyaslandığında. Burada hikaye nasıl başlıyor?
Hikaye az önce dediğim gibi başlıyor. Burada şöyle bir parantez açayım. Ben bu şekilde kendilerine gidilip danışılan bütün abilerin dolandırıcı olduğunu ya da onların art niyetli hareket edip insanların parasına göz diktiğini vesaire böyle bir şey düşünmüyorum, iddia etmiyorum. Elbette çok iyi niyetli hareket eden, gerçekten birilerine faydası olması için adımlar atan, bunu dert edinen insanlar var. Ama bir de dediğin gibi bu çaresizliği, iyi niyeti suistimal edenler de çıkmış, onu görüyoruz. Atlanta'da da şöyle başlıyor hikaye. 15 Temmuz olur olmaz burada adı geçen Amerika'daki işte Atlanta'nın da içinde olduğu bölgenin cemaat sorumlusu Tahsin Gül ve orada Atlanta'da kurulu bulunan cemaat müessesesi Güneydoğu Amerika Türk Amerikan Ticaret Odası diye bir kuruluş var. Onun başında genel sekreter olarak Ömer Cesurluk diye biri var. Ve Türkiye'den bu süreçte çıkmış olan bir iş adamı var ki kendisi şehrinde tanınan birisi. Denizli'de Denizli İş Adamları Derneği Başkanlığı yapmış Erdem Aydın. Şimdi onlar bir şekilde bir şirket kuralım. Türkiye'den gelen insanlara da kapı açalım. Yani şöyle ifade edeyim, ekmek verelim ve bu insanlar bir şekilde bu sayede buralarda tutunsunlar diyerek en azından niyetlerini kendileri bu şekilde beyan ediyor. Benim bunun aksini ispat etme durumum yok. Yani baştan daha insanları dolandırmak niyetiyle, buradan para kazanmak, zenginleşmek niyetiyle böyle bir proje geliştirdiklerini iddia edemem. Çünkü bunu ispatlayabilecek durumum yok. En azından kendilerinin beyanı bunu iyi niyetle başlattıkları yönünde. Fakat iyi niyetle bağdaşmayan bir takım kararları ve adımları oluyor. Hataları oluyor. Ne gibi? Şöyle. Şimdi bu şirketi kuralım. Adı ne şirketin? Star Chain. Star Chain bir takım markalarla, hazır gıda markalarıyla, fast food gibi işte veya dondurulmuş yoğurt gibi hazır gıda sektöründen markalarla franchise anlaşmaları yapalım. Bir takım dükkanlar açalım, store'lar açalım, restoranlar açalım ve buraya ortaklar alalım. franchise ortaklar alalım şeklinde bir proje geliştiriyorlar. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Şirketi kurduklarında üçü ortak. Fakat oradaki az önce bahsetmiş olduğum bölgenin, Güneydoğu Amerika bölgesinin cemaat sorumlusu olan, kimilerine göre cemaat imamı, kimilerine göre cemaatin hadimi, farklı isimler söylenebilir. Ben cemaat sorumlusu diyeyim. Tahsin Gül ve oradaki yine cemaatin ticaret odası başkanı, genel sekreteri Ömer Cesurluk ortaklıklarını gizliyorlar. Bu sırada bu esnaflar, iş adamları, Türkiye'den gelenler kime gidiyor? Bir, oradaki cemaatin en yetkili ismi olarak Tahsin Gül'e gidiyor. İki, iş adamları derneğinin başında olduğu için birebir muhatap kabul ettikleri Ömer Cesurluk'a gidiyorlar. Ne yapalım diye. Bu paramızı nasıl değerlendirelim diye. Ve onlar da diyorlar ki burada Erdem diye bir arkadaşımız var. Türkiye'den geldi. O bir şirket kuruyor. Franchise sözleşmeleri yapacak. Güzel bir iş, güvenilir bir iş, kendisiyle ortak olabilirsiniz diye oraya yönlendiriyorlar. Ama bunu yaparken kendilerinin ortaklıklarını gizliyorlar. Sonra bir bir bu sözleşmeler, ortaklıklar kurulmaya başlanıyor. Bazıları elinde avucunda ne varsa tek atımlık barutunu kullanıyor. Bazıları daha varlıklı, milyon dolarları olanlar var. Onlar daha yüksek meblağlar ödüyorlar vesaire. Kağıt üzerinde her şey iyi görünüyor, elverişli. Fakat sonradan aylar geçince bir şey ortaya çıkıyor. Önce bir yatırımcının avukatının elde ettiği, şirketten elde ettiği bir belgede dikkatlerini çeken bir husus oluyor. O da şu, dükkanın almış oldukları, ortak olmuş oldukları restoranın fiyatı. Şimdi bu her restoran için farklı rakamlar. Ben örnek şöyle veriyorum. Mesela bir restoran için denmiş ki esnafa, yatırımcıya bu dükkanın fiyatı 400 bin dolar ya da 300 de olabilir. Farklı değişiyor bu rakamlar. 400 bin dolar örneğinden devam edeyim. 400 bin dolar, 200 bin doları sen veriyorsun. 200 bin doları da biz Star Chain olarak koyuyoruz. %50-50 ortak oluyoruz. Ayrıca da sen şimdi burada iznin yok, vizen yok vesaire, işletemezsin, dilin de yok, ülkeyi de bilmiyorsun. İşletmeyi de biz üstleniyoruz Star Chain olarak. Bunun bir de işletme maliyetleri olacak. Yani oradan maaşlar da alınacak. Bu da önce %3 olarak başlıyor, daha sonra %5'e çıkarılıyor, yükseltiliyor. Şimdi tekrar kaldığım yere döneyim. Bu yatırımcı orada kağıt üzerinde bakıyor ki fiyat kendisinin verdiği kadar. Oysa orada örnek veriyorum, 200 bin değil de 400 bin yazıyor olması lazım. Diyor ki buradaki dükkanın fiyatı 200 bin. Zaten ben 200 verdim. Biz buraya 150 ile ortak olduk. 400 olması lazımdı bunun. İşin üzerine düşünce bir tabii panik başlıyor. Ama daha sonra bir müddet onu savuşturuyor ortaklar. Fakat bu süre boyunca hala Ömer Cesurluk, oradaki ticaret odasının başkanı, yani cemaat kurumunun başkanı hala ve şirkette ortaklığı var, görünmüyor. Bunu gizliyorlar. Sorulduğu zaman hayır biz ortak değiliz diyorlar. Yani defalarca aslında, soruluyor kendilerine.
Evet. Yani şurada iyi niyetle kurulduğunu söylediklerini aktardın sen zaten, altını çizdin, ama diğer taraftan hem bu para miktarı hem şirkete ortak olduklarını reddetmeleri, önce gizlemeleri ardından da reddetmeleri çok da iyi niyetle aslında bağdaşmayan durumda. Yani muhatabı kandırma durumu yok mu burada? Hem baştan saklama hem sonrasında da inkar etme, yani bir çıkar doğrultusunda muhatabı kandırma, yanlış yönlendirme de bir nevi dolandırıcılık galiba.
Kesinlikle. Yani bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu şekilde yorumlayanlara da kimse niye böyle diyorsun, niye bunu dolandırıcılık olarak niteliyorsun diyemez. Ben az önce de ifade ettim, iyi niyetle bağdaşmayan bir takım kararlar almışlar. Şimdi o aylar boyunca Ömer Cesurluk hala o şirketin ortağı olarak görünmeyip ticaret odasının genel sekreteri olarak esnafları oraya yönlendirmeye devam ediyor. Yani kendi şirketine yönlendirmiş oluyor.
Evet, kendi
şirketine. Evet, ve hadi bunu da bir şekilde anlayabiliriz. Her şey eğer dürüstçe ilerlemiş olsaydı belki bir açıklaması olabilirdi, tevil edilebilirdi. Ama o rakamlarla oynanmış olması, şöyle biraz daha sadeleştireyim. Şimdi bu Star Chain'in ortakları, yani bu üç kişi, hiç para vermeden bazı dükkanları, tek kuruş harcamadan %50 ortak oluyorlar. Çünkü fiyatı farklı yansıtıyorlar. Yani 400 bin dolar deyip 200'ünü biz veriyoruz deyip aslında hiç vermeyip dükkanın parasının tamamını o ilgili yatırımcı esnafa ödetip biz de bu kadar verdik deyip dükkanın yarısına ortak oluyorlar.
Evet.
Şimdi bu bazılarında birebir bu şekilde olmuş. Yani %50-50, bazılarında böyle olmamış da mesela işte 3'te 2'sini vermişler, kendileri ödetmişler. Kendileri ise çok az bir kısmı vermiş. Bunun her restoranda rakamlar biraz değişebiliyor. Tek tek ben hepsine vakıf değilim çünkü bu dosyalar açık değil. Her mağdur da konuşmuyor. Ben mağdurların bazılarıyla konuştum ama burada 34 yatırımcı var. Bunların hepsiyle tek tek konuşma imkanım olmadı. O yüzden de tek tek her dükkanda hangi rakamlar ödenmiş onu tam bilmiyorum. Fakat işin mantığını, genel çerçeveyi biliyorum. Ki zaten bunu ortaklar da reddetmediler. Yazdığım yazılarda var. Onların görüşlerine de, karşı savunmalarına da yer verdim. Onlar da bunu reddetmiyorlar. Oraya birazdan gelebiliriz eğer vakit kalırsa. Şimdi buradaki sorunlu kısım bu rakamlar. Hisse paylarının taksiminde sorun var. Bir de dediğim gibi ortaklıkların gizlenmesinde sorun var. Şimdi o şirkette bir de idari olarak görev yapan ve benim adını kodladığım birisi var. YB olarak baş harflerini kodladığım birisi var. O şunu fark ediyor. Şirket kurulduktan bir yıl sonra kar payları dağıtılırken işte muhasebeciye bir talimat verilmesi isteniyor şirketin ortakları tarafından. Bize, yani bu üç kişiye, 8'er bin dolar kar payı, 8'er bin dolar da maaş yazılsın. Bu YB'de diyor ki, bir dakika, bu ne için diyor. Hadi Erdem Bey, tamam seni biliyoruz da diğer ikisini ne yüzdü? Onlar ortaklar mı burada deyince iş patlıyor. Bu sefer bunu saklayamıyorlar ve belki YB'den de öyle bir tepki beklemiyorlardı. YB işi büyütüyor, şöyle büyütüyor. Bu sizin yaptığınız doğru değil diyor. Siz insanları aldatıyorsunuz, ben buna alet olmam diyor, tartışıyor ve ceketini alıp çıkıyor tabiri caizse. Ortak şeyden, şirketten ayrılıyor ve diyor ki ben bunu ilgili yerlere ileteceğim, bunun bilinmesi gerekir, insanların kandırılmaması gerekir vesaire diye bir sorumluluk üstleniyor. Ondan sonra iş büyüyor ve bu 34 yatırımcıdan birçoğu gidip paralarını geri çekmek istiyorlar. Siz bize dürüst davranmadınız, paralarımızı geri verin diyorlar. Ve bu 34 kişiden 17 tanesi ısrarlı bir şekilde paralarını isteyince ödedikleri ana paranın tamamını alıyorlar. Fakat işte bu ortaklıklar birer birer çekilip paralar istenmeye başlayınca ve verilmeye başlayınca tabii şirket zor durumda kalıyor. Ve çareyi konkordato ilan etmekte buluyor. Mahkemeye başvuru yapıyorlar. Amerikan yasalarına göre Chapter 11 denilen konkordato başvurusu yapıyorlar. Ve ondan sonra hukuki süreç başlamış oluyor. Tabii tartışmalar büyüyor. Sonuç itibariyle mahkeme şirketi başka bir şirketi iflas ettirip Amerikalı başka bir gruba devrediyor. Son derecede yok pahasına diyebileceğimiz küçük bir rakama, yaklaşık 2 milyon dolar, 1 milyon 930 bin dolar şeklinde bir rakam ifade ediliyor. Normalde piyasa değeri korona öncesinde 30 milyon 40 milyon dolarlarla, hatta 50 milyon dolarlarla ifade ediliyor. Ama 2 milyon doların biraz altına bu şirket yok pahasına Amerikalı bir başka bağımsız bir gruba devredilmiş oluyor. Burada neresinden bakarsanız bakın üzücü bir durum var. Yani Türkiye'den çıkarılmış paralar bunlar. Belki bu insanlar tutunabilselerdi, bu iş yürütülebilseydi Bu iş adamları, esnaflar buralardan paralar kazanacaklardı, katma değer üreteceklerdi, bunu belki bir takım hayırlı işlere harcayacaklardı. Bir sürü mağdur insan yurt dışında şu an yokluk içerisinde olan, bir sürü insana iş vereceklerdi, ekmek kapıları açılacaktı. Yani batan bir sonuçta bir servet var. Milli servet ya da kişisel servet. Neresinden bakarsanız bakın. Bu Türkiye açısından da üzücü, insanımız açısından da üzücü. Bu camia içerisindeki insanlar açısından da üzücü. Yani yürütülememiş, yüze göze bulaştırılmış, berbat edilmiş, kavgayla, gürültüyle insanların küstürüldüğü, düşmanlaştırıldığı bir noktaya gelmiş durumda. Bu açılardan baktığınızda üzücü.
Peki bu bir aslında büyük bir batıkla da karşı karşıyayız. Yani insanların paraları bir şekilde alınıyor. Bu kişiler ortaklıklarını saklıyor, inkar ediyorlar. Sonra bu paralar batıyor. Peki mahkeme süreciyle ilgili neler söyleyebilirsin? Yani bu kişiler bu üç isimle ilgili dolandırıcılık davası açmış durumda mı? Yoksa sadece bu şirketin satılmasıyla ilgili bir mahkeme kararı mı var ortada?
Şimdi bu konkordato davası daha sonradan kayyum atanıyor ama... Hı hı. Şimdi orasıyla da ilgili bir muğlaklık var çünkü çok teknik konular. Amerikan yasalarını da çok iyi bilmediğim için doğrusu %100 vakıf olduğumu ifade edemem. Sadece ben internetten kısmi olarak bir kısmı şu an şeye açık bu dosyanın. Ama bütünü yok. Hepsini görme şansım olmadı maalesef. Kayyumun değer tespiti üzerine devir işlemi gerçekleşiyor. Ve netice itibariyle şu oluyor, o 34 kişiden geriye kalan 17 kişinin parası batmış oluyor. Onlar tek kuruş alamamış oldular. Onların paralarının toplamı da şirket ortaklarının verdiği bilgiye göre 5 milyon dolar civarında. Bunun bir artısı eksisi tam bilmiyorum ama 5 milyon dolar civarında olduğunu ifade etti şirket ortakları. Ve... Şimdi bundan sonra onlar bir ayrıca dolandırıcılık davası açacaklar mı, açarlar mı, nasıl bir yol izlerler bilmiyorum. Fakat onların da çok rahat olmadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü sonuçta henüz daha parçası olmadıkları bir sistemde böylesine büyük bir problemle Amerika devletinin ve mahkemelerinin huzuruna çıkmak istemeye de bilir insanlar. Dolayısıyla oradaki mağdurların tek tek her birine nasıl bir tavır alacağını bilmiyorum.
Yani bu batan yani... para, evet, batan para miktarı ile ilgili 5 milyon net bilinen kısmı, yoksa daha mı büyük bir para miktarından konuşuyoruz?
Yani batan para miktarının 5 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor ama tam net rakam ancak bütün mağdurların kendi kayıplarını ifade etmesiyle belki söylenebilir. Bir de burada es geçilmemesi gereken bir şey var. Belki bir bu kadar da avukat masrafı oluyor. Hem ortakların, şirketin avukat masrafları hem de bu mağdurların avukat masrafları. Herkesin ifade ettiği şey şu, Amerika'da en pahalı şey hukuk. Çok yüksek meblağlar ödeniyor. Şirket ortakları şunu söylüyor, biz sadece avukatlara 2,5 milyon dolar para verdik. Daha doğrusu vermedik, mahkeme kararıyla otomatik olarak bu bizim hesaplarımızdan çekildi diyor. Avukatlık ve mahkeme giderleri olarak. Yani bir de onları eklediğimizde, mağdur tarafların avukat masraflarını da eklediğinizde herhalde bir o kadar daha, yani 10 milyon dolardan bahsedebileceğimiz bir rakam çıkıyor ortaya.
Peki bu YB'den bahsettiğin, şirkete idareci olarak atandıktan sonra bu dönen... tezgahın olup bitenlerin farkına vardıktan sonra hem itiraz ediyor hem de bu üç isimle konuşuyor. Onun ifadeleri var, sana anlattıkları var. Biraz da oradan bahseder misin? Çünkü bir taraftan evet, Türkiye'den çıkan iş insanlarının bu üç isme gitmesi, danışması mevzusu var. Bir de ısrarla bu kişilerin de yine gelen bu iş insanlarını arayıp onlarla görüşmek istemesi, onlarla iş yapmak istemesi durumu var. O YB'nin anlattıklarından biraz bahsedelim. Bahseder misin?
YB zaten bu çizdiğim çerçeve ye uygun. Yani bu daha doğrusu YB'nin anlatımları bu çizdiğimiz çerçeveyi zaten oluşturuyor. Çünkü hadiseyi içeriden bilen kişi olarak kendisi bazı şeyleri ifade ediyor. Ama tabii ki ben bir tek YB ile konuşmadım. Mağdurlarla konuştum, diğer yatırımcı iş adamlarıyla konuştum. Bunların isimlerini açıklamak istemiyorum çünkü kendileri isimlerinin verilmesini istemediler. Tedirginler. Tedirginler. Şimdi bir de ortaklar, şirket ortakları tarafıyla konuştuğumda aslında çok büyük tartışmaya yol açabilecek bir manzara yok. Çünkü ortaklar şunu kabul ediyorlar. Evet, biz rakamları doğru söylemedik. Bunu kabul ediyorlar ve ortaklıklarını gizlediklerini de kabul ediyorlar. Buralarda bir problem yok ama buralarla ilgili savunmalar farklı. Şimdi mağdur tarafı diyor ki burada bir art niyet var. Çünkü biz ısrarla işte Ömer Bey siz ortak mısınız? Ya da Tahsin Bey siz ortak mısınız dediğimizde hayır biz ortak değiliz. Biz Allah rızası için insanlara yardımcı olmak için bu kadar didiniyoruz, koşturuyoruz, sizinle ilgileniyoruz dediler diyor mağdur tarafları. Ya burada kasıtlı olarak, iradi olarak ortaklığı gizleme durumu söz konusu. Peki ortaklar bunu nasıl savunuyor, nasıl izah ediyorlar? Diyorlar ki özellikle Ömer Cesurluk ve Erdem Aydın diyor ki bize ortaklığı gizleme fikrini Tahsin Bey verdi. Çünkü Erdem Bey'inki gizli değil ama Erdem Bey diğer ikisinin ortaklığını gizliyor. Kendisininkini değil.
Evet.
Ömer Bey de kendisininkini ve Tahsin Bey'inkini. Neyse şöyle bir gerekçeyle Tahsin Bey bize dedi ki eğer sizler bizler ortaklığımızı ifade edersek açıklarsak bu fitneye yol açar. Zaten ortalık çok karışık. İnsanların canı yanmış. İşte Türkiye'de bir 15 Temmuz takibatı var. Böyle bir süreç var. Bizim ismimiz böyle aleni olarak ortaklıkta geçerse bunun başka handikapları olabilir, komplikasyonları olabilir. Burada insanların kafası karışabilir, tepki gösterebilirler. Bu güzel işi berbat edebiliriz. En iyisi isimleri gizli tutalım. Ortaklığımızı gizleyelim. Şimdi Tahsin Gül ise diyor ki hayır ben böyle bir telkinde bulunmadım. Pardon, özür diliyorum. Evet, ben böyle bir telkinde bulundum çünkü 15 Temmuz'dan dolayı böyle bir telkinde bulundum. Ama hata ettim diyor. Bu bir hata. Ben bunu kabul ediyorum
Yani
diyor.
Tahsin Gül
Fakat
daha sonra sana konuşuyor, bu açıklamaları
evet,
yapıyor.
tabii konuştu. Fakat diğer kısımda benim herhangi bir sorumluluğum yok. Yani o rakamların farklı gösterilmesinde hisse paylarının yazılmasında benim dahlim yok. Hatta benim ödediğim parayı da aynı şekilde bana da aynı yöntemi uygulamışlar. Ben bunu çok sonradan öğrendim diyerek
Yani
o da
üç
diğer iki
ortak da birbirine suç atıyor.
tabii üç ortak da birbirini suçluyor. Hatta Tahsin Gül diyor ki şimdi burada kötü yönetim söz konusu. Diğer iki ortak süreci iyi yönetemediler. Hatalı kararlar aldılar. Bir hatayı başka bir hatayla telafi ettiler. Dolayısıyla batırdılar. Sorumluluğu üstlensinler. Suçu ne esnafa ne bana ne de kayyuma atsınlar. Ne de koronaya atsınlar. Sorumluluğu üstlensinler diyor. Öbür taraftan Erdem Aydın ve Ömer Cesurluk ise buradaki bütün problemin kaynağı Tahsin Gül. Çünkü en baştan o gizledi, her şeyi gizledi. Bize de bu yönde telkinde bulundu. Hatta kendisi cemaatin üst yönetiminden izin alarak girdiğini söyledi ama izin de almamış, bizi aldattı. İlk başta düğmeyi yanlış ilikleyince zincirleme olarak her şey yanlış ilerledi. Tabii onların suçladığı bir kesim daha var. O da esnaflar. Diyorlar ki şimdi bu arkadaşlar parayı koyup ortak olurken iyiydi ama daha sonradan iltica başvuruları yaptılar. İlticalarını alınca bu sefer hadi bakalım bizim paramızı geri verin biz ortaklıktan vazgeçiyoruz diyerek birer birer paralarını istemeye başladılar. Halbuki bir işe başlanmış, bazı yerler alınmış, dükkanlar alınmış. Şimdi ben size nasıl çıkarıp para vereyim kardeşim? Bu ev değil satalım, araba değil satalım veya ki hazırda bir para yok ki. Bu bir yatırımdı. Öyleyse biz size hiç olmazsa aldığımız, şu an ortak göründüğümüz bu dükkanları devredelim. Ödediğiniz rakamlar belli. Bize düşen payını da size yapılandıralım. 3 yıl içerisinde taksit taksit ödeyin. Bu dükkanlar sizin olsun. Çalıştırmaya, para kazanmaya devam edin madem öyleyse. Yani bizden ana parayı istemeyin, veremeyiz. Yani şirketin batmasındaki sebeplerinden birisi bu oldu diye kendilerini savunuyorlar. Fakat diğer taraftan hem Tahsin Gül yani oradaki ortaklardan birisi bunu reddediyor. Şöyle reddediyor. Hayır, ana sebep bu değil. Onların kötü şirket yöneticiliğinden oldu diyor. Mağdur tarafları ise şöyle diyor. Bu gerekçe değil. Burada bir çarpıtma var. Şöyle bir çarpıtma var. Biz işleyen, para kazanan bir dükkanı niye almak istemeyelim? Sonuçta bizim burada geçinmeye ihtiyacımız var. Evet, ilticayı aldık diye bütün meselelerimiz hal mi oldu? Hayır. Bizim burada paraya ihtiyacımız olacak, iş yapmaya ihtiyacımız olacak. Hayatımızı sürdürmemiz lazım. Burada hazır ortak olduğum bir restoran var. Tıkır tıkır da işliyor. Ben bunu niye almak istemeyeyim? Böyle bir şey yok. Evet, istemedik. Sebebi şu. Çünkü bir kere aldatılmıştık, kandırılmıştık. Güven ilişkisi yerle bir olmuştu. İkincisi de şimdi bize diyorlar ki bu dükkanın ortaklığı vardı. Siz buraya bir para koymuştunuz. Bu dükkana şimdi devam edin ama bize düşen payını taksitlendirelim. İyi de size düşen bir payı yok. Yani siz zaten bana baştan doğru söylememişsiniz. Buraya bir para koymamışsınız ya da koyduğunuzu söylediğiniz miktarda bir para koymamışsınız. Ama şimdi koymuş gibi yapılandırmak istiyorsunuz deyip itiraz ettiklerini, dolayısıyla o iki ortağın savunmasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor mağdurlarda, esnaflarda bu şekilde kendini savunuyor. Burada tabii ben hakem değilim, savcı değilim, polis değilim, bir gazeteci olarak her iki tarafında açıklamalarını dinliyorum, yazıyorum. Kendime ait bir kanaatim, yorumum da var. Onu da küçük küçük yorumlar şeklinde paylaştım yazılarımda.
Peki şimdi birçok insan parası battı, parasını alamıyor. Bir de şey meselesi var, yani sen zaten onu söyledin ama yukarıdan izin aldım diyor Tahsin Gül ama böyle bir izin olmadı, daha sonra ortaya çıkıyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Yani bu cemaat içerisinde yukarıdan izin aldım ya da yukarının haberi var denilerek birçok insanın yanlış eylemlere, hatalara, hatta bu tür olaylara sürüklenmesi durumu var. Yani 15 Temmuz'la ilgili de bu şekilde kullanılan, yönlendirilen insanlar vardı. Yani bu yapının kendisi bu haliyle artık çok büyük bir probleme dönüşmeye başlamadı mı? Ne dersin?
Bu haliyle bir problem zaten. Hiç kuşkusuz. Ben başka konularda, daha önceki yazılarımda bunu ifade etmiştim. Burada bir sistem sorunu var. Yapısal bir sorun var. Bir kere senin de dediğin gibi izin alarak şimdi şunu kabul edelim. Yani beğenirsin, beğenmezsin, doğrudur, yanlıştır. Bunlar ayrı ama bu camia içerisinde yapılan her şeyi, atılan her adımı, alınan her kararı bir yukarıya sorarak, tırnak içerisinde ifade edeyim, istişare ile yapma, etme, adım atma gibi bir durum var. Yerleşmiş bir kural bu. Yani sadece böyle ortaklıklar kurma konusunda değil. En basitinden şöyle söyleyeyim. Ben bir gazeteci olarak diyelim ki X kişiye ulaşıp onunla röportaj yapmak istiyorum veya bir bilgi aldım, o bir bilgiyi teyit etmeye çalışıyorum. O durumda bile şu çıkabiliyor yani karşıma. Benim bir üstlerime sormam lazım, izin almam lazım. Kendi başıma adım atmam, karar vermem. Bu çok yaygın bu camiada ama sadece buraya da özgü bir şey değil, onu da söyleyeyim. Aslında siz bunu Marksist bir takım gruplarda, örgütlerde de bulabilirsiniz. O örgütlülük denilen olgu bunu dayatıyor, bunu gerektiriyor. Zaten bunun olmadığı, yani yukarıdan aşağıya doğru disipliner olarak hareket edilmeyen, bu kararların bu şekilde alınmadığı, işlerin bu şekilde yürümediği bir yerde örgütlülükten bahsedemezsiniz. Yani bugün siz bir takım sol gruplara da gitseniz aynı manzarayla karşılaşırsınız veya başka dini cemaatlere de gidersiniz, bununla karşılaşırsınız. Bir takım tarikatlara da gitseniz bunun farklı versiyonlarıyla ve türevleriyle karşılaşırsınız. Buna benzer grupların, örgütlü hareket eden grupların ortak özelliği. Ama bu camiada da Gülen cemaati içerisinde de çok önemli üzerinde durulan hayati unsurlardan bir tanesi. Çok belirleyici bir şey yani bu. O yüzden ısrarla soruyorlar ki Tahsin Gül'e, abi sen izin aldın mı? Yukarının bilgisi var mı? Sen böyle bir ortaklığa giriyorsun ama neden bunu soruyorlar? O da önemli bir nokta. Onu değinmek gerekir. Kanaatindeyim. Normalde hareketin lideri Fethullah Gülen'in bazı açıklamaları var. Bu da kamuya yansımış, kamuoyuna yansımış açıklamaları. Bu cemaat içerisinde hiyerarşide görev alan kişilerin, işte az önce ifade ettiğim gibi imam dersiniz, hadim dersiniz, sorumlu dersiniz, her neyse genel müdür dersiniz, onların ticari işlere bulaşmamaları yönünde açıklamaları var. Hı-hı. Şimdi ve onların, imam denilen kişilerin buna benzer ticari müesseseler kurması, buralara yatırımlar yapması, bir takım parasal hareketlerin içerisine girmesi yadırganan bir durum olduğundan dolayı ısrarla soruyorlar, izin var mı? Oradaki boşluk şuradan kaynaklanıyor. 15 Temmuz süreci, hatta biraz daha öncesinde Türkiye'de başlayan bu cadı avıyla birçok iş adamına operasyonlar yapılması, bazı şirketlere çökülmesi, bazı müesseselerin kapatılmasıyla birlikte artık bu maaş alan insanlara, yani cemaat hiyerarşisi içerisinde görev alıp da maaş alan insanlara şu denmeye başlıyor. Artık bakın maaş ödeyemeyecek duruma geliyoruz. Çünkü ekonomik bir darboğaz var. Artık herkes başının çaresine baksın. Bir şekilde kendine geçimini sağlayacak bir iş üretsin. Amma gidersin pizza dağıtırsın, delivery yaparsın. Amma gidersin şeyde sanal online ticaret yaparsın Amazon'da. Veya ne bileyim taksi şoförlüğü yaparsın, inşaatta çalışırsın. Veya ne bileyim eğer imkanın varsa ticaret yap. Bu artık kişilerin kendi tercihlerine bırakıldı. Çünkü maaş veremeyecek duruma geliyordu. İşte o boşlukta buna benzer işler çok fazla türedi. Çünkü onun rahatlığıyla bazı kişiler bu ticari aleme adım atmaya başladılar. Ve burada güven ilişkisini kullandılar. İş bilmezlik oldu, tecrübesizlikler oldu, art niyet oldu, suistimal oldu. Bunların hepsi var. Yani tek bir şey var dersek yanıltıcı olur. Bunların hepsi var burada. Bazılarının her iki tarafında, hem yatırımcı tarafın hem işveren tarafının açgözlülükler olmuştur, tamahkarlıklar olmuştur, acemilikler olmuştur, saflıkları olmuştur dediğim gibi. Bütün bunlar, insani olan ne varsa hepsini biz bu kezlerde görebiliyoruz. Ve kötü olan şu, çok yaygın bir şekilde karşımıza çıktı bu süreçte. Belki bu geçiş aşamasında bunlar olacak da olması mı gerekiyordu bilmiyorum ama bunlar yaşandı. Tabii şimdilerde ders almaya başladı insanlar artık kılık kırk yararak ve güvene dayalı olmayarak akılla, mantıkla, tecrübeyle hareket etme yönünde artık bir şey oluştu insanlarda. Ağzı yandı tabiri caizse insanların. Eskisi kadar bu hadiseleri duymayacağız. Çünkü bunun başlangıcı da yani 2016 Ağustos'unda başlıyor ve bir yıl sonra patlıyor. 2019'da mahkemeye yansıyor. Yani bu aslında bugünün olayı değil. Bugün daha farklı yaklaşıyordur tahmin ediyorum insanlar. Bilemiyorum ama bir de Kiyani meselesi var biliyorsun gündemde. Hala buna benzer iddialar dönebiliyor. Evet. Gündeme gelebiliyor. Yani bilemiyorum nereye kadar devam eder ama herhalde bir süre daha devam edecek.
Bir süre daha bu olaylarla karşılaşacağız gibi. Zaten herhalde devam ettireceksin bu yazı dizisini değil mi?
Evet, devam ettireceğim. Orada yazılması gereken başka önemli hususlar var. Çünkü bazı şeylerin bilinmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu hataların devam etmemesi gerekiyor. Yani sonuçta bu bir kamu hizmeti, gazetecilik biliyorsun. İnsanların bazı noktalarda bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi, aydınlatılması gerekiyor. Ben bu manada bazı detayları daha gündeme getirmeye devam edeceğim, yazmaya devam edeceğim.
Peki. Ahmet, çok teşekkürler yayına katıldığın için.
Ben de teşekkür ediyorum Gülten. İyi yayınlar.
Teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.